Ayrım 16, 13. Bir sonraki gece dua seansından sonra Jill gözünün ucuyla Peder Sullivan'ın İncil'ini kapatıp onu yavaşça yere bırakmasını izledi. Rahip sonra sağ avucunu kitabın üzerine koydu. Ağırlığını dengeledi ve doğrulmaya başladı. Jill'in beklediği an buydu. Kendini bile şaşırtan bir hızla ayağa fırladı. Peder Sullivan'ı yakasına yakaladı ve öne doğru çekti. Dengesini kaybeden yaşlı adam devrildi ve başını yere çarptı. Jill bir an içinde onun üstüne çıkmış ve göğsüne oturmuştu. Peder Sullivan tepki gösterecek zaman bulamadan Jill zinciri onun boynuna doladı ve çekerek sıktı. Zincirin halkaları rahibin boğazını sıkınca nefesi kesilen adam parmaklarını zincirin altına sokmaya çalıştı. ''Sana zarar vermek istemiyorum!'' diye bağırdı Jill. ''Sadece konuşmak istiyorum.'' Zinciri Peder Sullivan'ın nefes almasına izin verecek kadar gevşetti. Her ikisi de hızla soluyorlardı. Jill'in incecik kalmış bedeni bu birkaç saniyelik fiziki çabadan sonra yorgun düşmüştü. ''Ne?'' diyebildi Peder Sullivan sonunda. ''Ne istiyorsun?'' ''Bana anahtarı ver Peder.'' Yapamam. Evet, yapabilirsin dedi Jill hıçkırarak. Lütfen, söz veriyorum. Bir daha asla geri gelmeyeceğim. Sadece kelepçelerimi çöz ve gideyim. Yapamam dedi Peder Sullivan başını yine sallayarak. Anahtar yukarıda. Jill ona baka kaldı. Adam yalan söylemiyordu. Omuzları çöktü. Nasıl bu kadar aptal olabilmişti ki? Bütün planı anahtarın adamın üzerinde olacağı varsayımına dayalıydı. Buradan çıkmalıyım diye yineledi başka ne diyeceğini bilemeden. Neden beni bırakmıyorsun? Nedenini biliyorsun Jill. Bu adil değil. Biliyorum dedi Peder Sullivan ona bakarak. Ama yapabileceğim bir şey yok. Seni burada tutabilirim. Seni aramaya geleceklerdir. Hayır gelmeyecekler. Bodrum'a kimsenin girmemesine dair çok kesin talimat verdim. Ama sonunda birileri suyun tükenmeden önce değil. Jill dönüp pis yeşil kovaya baktı. Peder doğruyu söylüyordu. Eğer onu burada tutarsa ve bir hafta kimse gelmezse... Beni bırakmalısın Jill. Jill başını salladı. Hayır. O zaman ikimiz de ölürüz. Tek başıma ölmekten daha iyidir. Hayır değil dedi Peder Sullivan. Senin kalbini biliyorum Jill. Bunu yapmak istemiyorsun. Jill dudağını ısırarak bu sözleri kafasında tarttı. Bir zamanlar haklı olabilirdi. Bir insanı, hele Peder Sullivan'ı öldürmeyi aklının ucundan bile geçiremezdi. Onu sevmişti. Ama şimdi bir tarafı rahibe gerçekten zarar vermek istiyordu. Ve tüm tereddütlerine rağmen Peder Sullivan'a vurduğu an içini bir sevinç dalgası kaplamıştı. Bunun yanlış olduğunu biliyordu. Ama onu acı içinde o kirli zeminde görünce kendini çok iyi hissetmişti. Olayın sıcaklığı geçip de ölüm ve yaşam gücünü elinde tuttuğunu hissedince Jill kusacak gibi oldu. Onu öldüremezdi. Rahibin yapmış olduğu yanlış olabilirdi. Ama ona yardım amacıyla yapmıştı. Onu öldürmek intikamdan başka bir şey olmazdı. Ve intikam haklı gerekçelere de dayansa yine de bir günahtı. Tek söz etmeden adamın boynundaki zinciri gevşetti ve çözmeye başladı. Rahibin üzerinden kalkmak üzere bir bacağını kaldırmıştı ki birden şakağında keskin bir acı duydu. Ellerini başına götürmek için kaldırınca bu defa da çenesine gelen bir darbeyle yana devrildi. Çenesi taş zemine çarpınca acıyla haykırdı. Ön dişleri yere çarptı ve dört keskin diş parçası dilinin üzerine düştü. Ağzına dolan ılık ve tuzlu kanla birlikte istemeden kırık diş parçalarını da yuttu. Sendeleyerek ayağa kalkan Peder Sullivan geriye çekildi. Kısa bir an kapıya yaslanıp derin derin soluyarak boynu çevreleyen kırmızı lekeleri ovuşturdu. Bir eliyle de incini sıkıca kavramıştı. Kalın kitabın aşınmış deri kabında küçük bir kan lekesi görünüyordu. Sana işte bununla vurdu. Suratına kahrolası bir incil indirdi. Gerçekten harika. Tam bir aziz ha? Jill duyduğu acıyı unutmaya çalışarak yavaşça doğrulup oturdu. Başı yorgunluk ve acıdan dönüyordu ama gözlerini Peder Sullivan'ın bakışlarına çevirdi. Sizi bırakacaktım dedi fısıldayarak. Neden? Yüzü morarmış olan Peder Sullivan gözlerini ona dikmişti. Sesi zorlukla kontrol ettiği belli olan bir öfkeyle titreyerek alçak bir sesle konuştu. Sen şeytanın tohumusun ve babanın ihtiraslarını gerçekleştireceksin. O başından beri bir katildi ve gerçekle hiç işi olmadı. Çünkü onun içinde gerçeğe yer yok. Hayır dedi Jill hıçkırıklar içinde. Çok üzgünüm Peder. Ben Ben sadece buradan çıkmak istiyorum. Lütfen. Feder Sullivan derin bir soluk alıp bıraktı. Sanki tüm öfkesini de bu solukta vermişti. Yüzündeki nefret ifadesi sempatiye dönüştü. Ben de üzgünüm. Sana yardım edemediğim için üzgünüm. Meryem'in oğlu, dünyamızın Rabbi ve kurtarıcısı olan İsa sana merhamet etsin. Durdu ve sanki yüzünün tüm ayrıntılarını ezberlemek istercesine baktı kıza. Elveda Jill. Sonra tek bir söz daha söylemeden döndü ve çıktı. Jill o zaman anladı. Bir daha asla geri gelmeyecekti. 14. Kilisenin çan kulesi barut rengi gökyüzünde gerçeküstü bir görüntü veriyordu. Darian geniş taş merdivenden çıkarken ürpermekten kendini alamadı. Kiliseler hep kendini değersiz hissetmesine neden olmuştu. Loş ve serin hole girince biraz suratsız bir rahibe onu karşıladı. Ben hemşire Christina dedi kendini tanıtarak. Feder Sullivan sizi bekliyor. Lütfen benimle gelin. Darian rahibeyi takip ederek tahta oturma sıralarını geçti ve mihrabın arkasındaki ufak bir kapıdan girdi. Sonra ayak sesleri taş zeminde yankılanarak dar bir dönel merdivenden çıktılar. Üst sahanlıkta büyük, masif bir kapı vardı. Hemşire Christina kapıyı öbür tarafındakini uyandırmaktan korkarcasına hafifçe vurdu. Girin, dedi misafirperver olmaktan epey uzak ve yorgun bir ses. Rahibe kapıyı açıp geri çekildi. Darya'nın beklediğinden büyük olan odada masif meşeden yapılma kocaman bir masa, birkaç rahat görünüşlü sandalye ve küçük bir kanepe vardı. Penceredeki vitraydan sızan gün ışığı ortama ruhani bir hava veriyordu. Rahip elini havada sabırsızlık yansıtan bir tavırla salladı. Darian o hareketi oturun olarak yorumladı. Ama odadan çıkıp kapıyı arkasından sessizce kapatan hemşire Christina'ya bakılırsa ona da çıkabilirsin mesajı vermişti. Bu kadar yol geldiğiniz için üzgünüm ama telefonda da dediğim gibi Jill ziyaretçi kabul etmiyor. Nedenini açıklamadınız dedi Darian. Hayır açıklamadım. Rahip oturduğu büyük deri koltukta rahatsızca kımıldandı. Ayrıca konunun sizi nasıl ve neden ilgilendirdiğini de anlayamadım. Darian zihin gözünü iyice açtı ve hiçbir şey görmedi. Adam sanki orada değildi. Yaşamı boyunca bazı insanların duygularının diğerlerininkinden daha keskin, daha belirgin ve hatta daha bulaşıcı olduğunu fark etmişti. Ama o güne kadar tamamen bomboş birisine hiç rastlamamıştı. Tüm dikkatini adama odakladı ve onu koruyan örgüsüz yüzeyi hissetti. Elini içgüdüsel olarak rahibin elinin üstüne koyunca adamın zihninin etrafındaki duvar bir anda yıkıldı. Karmakarışık duyguları birden çıplak ve açıkta kalıverdi. Islak, buz gibi bir yorgunluk, yanan, keskin bir sadakat, pürüzlü, keskin bir korku. Darian tüm o duyguları sadece beyniyle hissettiğinin bilincindeydi. Ama bu onları daha dayanılabilir kılmıyordu. Beyninde ateşlenen sinir hücreleri gerçek ve empatik duygular arasında bir ayrım yapmıyordu. Kollarının buz gibi bir suyla kaplı ya da bedeninin kızgın kor üzerinde ya da bacaklarının 30 santimlik bir bıçakla deşiliyor olmaması fazla bir şey fark ettirmiyordu. Darian tüm o işkencelerden geçmediğini bildiği halde haykıran sinirsel algıları farklı sinyaller veriyordu. Ama Dietrich'in deyişiyle fiziksel duyularının tersine empatik duyularını kontrol edebiliyordu. Onların şiddetini en üst derecede acı ya da has seviyelerine kadar çıkartabiliyor, sonra tersine çevirip bir kelebeğin omzuna konmasından daha fazla rahatsızlık vermeyecek seviyeye düşürebiliyordu. Ama başka birisinin duygularını kontrol etmek, onları kendi içine çekip döndürerek gerisin geri yollamak istiyorsa, o duyguları tüm ihtişamlarıyla hissetmekten başka çaresi yoktu. Darian da öyle yaptı. Kendi özünü bastırıp rahibin özünü içine çekti. Lütfen peder dedi, onun korkusunu gevşek, yuvarlanmış bir umursamazlığa döndürerek. Bana Jill'in öyküsünü anlatırsanız, söylediklerinizin bu duvarların dışına çıkmayacağına dair size yemin ederim. Rahibin içini ılık, rahatlatıcı bir güven hissiyle doldurunca adamın yuvarlanmış umursamazlığı ezildi. Öyleyse dedi Peder Sullivan yüz hatları gevşerken, sanırım bunun bir zararı olmaz. Ama söyleyeceklerimi duyduktan sonra deli olduğumu düşünmenizden korkuyorum. Duraksayıp derin bir soluk aldı. Jill Willoughby'nin içinde bir iblis var. Darian, Oraya gelirken ne olması gerektiğinden emin değildi. Ama beklediği kesinlikle karşılaştığı şey değildi. İçinden yükselen tiksintiyi bastırarak yerine serin ama sert bir dinginlik hissi yaydı. "Deli olduğunuzu düşünmüyorum," dedi yumuşak ve ölçülü bir ses tonuyla. "Ama söyleyin bana, neden o kızın içinde bir iblis olduğunu düşünüyorsunuz? İnsanlara bazı şeyler yaptırabiliyor." "Ne gibi şeyler?" "Kötü şeyler," diye fısıldadı rahip. "O kız Tanrı'nın çocuklarından biri değil o." Rahibin zihnini ateşli endişe dalgaları sardı. Kendi tenini saran yanma hissine karşı dişlerini sıkan Daryansa sandalyesine kımıldamadan oturmaya devam etti. Sonra zihinsel bir silkinişle karşısındaki adama yumuşak ve soğuk bir güven hissi gönderdi. Huzur bulmuş gibi bir soluk alan Peder Sullivan anlatmaya devam etti. "Yazdan beri Jill'in öğretmenlerinden çoğu bana onun yanındayken kendilerini garip hissettiklerini söylediler. Sadece bir tanesi olsa bunu pek ciddiye almazdım. Ama beş rahibenin beşi de bana ayrı ayrı geldi. Bir şekilde ona doğru çekim hissettiklerini söylediler. Jill gözden kaçmayacak kadar canlı bir kızdı ve öteki çocuklar arasında her zaman popülerdi. Ama o son durum farklıydı. Ben de onu yakından izlemeye karar verdim." "Peki siz kendiniz Jill'e yönelik değişik bir şeyler hissettiniz mi?" "Hayır," dedi Peder Sullivan. "Dikkat edince öteki çocuklar üzerinde tuhaf bir etkisini fark ettim. Bilirsiniz, o yaştaki kızlar duygularını saklamayı pek beceremez ve ne yapacakları da belli olmaz. Yani ne zaman biri mutlu olsa bir diğeri mutsuzdur. Ama Jill yanlarında olduğunda etrafındaki herkesin aynı duygular içinde olduğunu gördüm. Ya hepsi mutluydu ya da hep birlikte hüzünlü. Onları bir şekilde kontrol ediyormuş gibi mi? Ya da onları büküyormuş gibi. Sonra bir gece..." Sesi fısıltıya dönüşen rahip sıkıntıyla başını öne eğdi. Sonra o rahatsız edici sözcükleri ağzından olabildiğince çabuk çıkartıp atmak istercesine hızlı hızlı konuşarak devam etti. "Jill'le rahibelerden birini romantik bir ilişki içinde yakaladım." Duyduğu şaşkınlığı bastıran Daryan kaşlarını kaldırdı. "Hemşire Chris, yani suçlu rahibeyi kolundan tuttuğum zaman bir an içimi bir şehvet dalgası sardı. Bu duygu zihnimde o kadar güçlü bir şekilde parlıyordu ki çeşitli renkler görebiliyordum. Ama rahibeyi kızdan çekip aldığım anda o duygular ve renkler yok oldu." Rahip mendiliyle alnında biriken minik ter damlalarını sildi ve devam etti. "Kızın onun kontrolü altında olduğunu işte o zaman anladım." "Kimin?" "Şeytanın." Yaşlı din adamı sonunda o sözcüğü söylemiş olmakla rahatlamış gibiydi. "Hissettiğim saf, katıksız bir günaha çağrıydı. Şeytanın cisme bürünmüş hali. Ne yapmam gerektiğini biliyordum." Daryan'ın da onun için bir yük haline gelmiş olduğunu hissettiği korkunç sırdan kurtulmak için artık öncekinden de hızlı konuşuyordu Peder Sullivan. "Başka bir rahiple birlikte kızın içindeki şeytanı çıkartmaya çalıştık ama başaramadık. İblis beni kontrolü altına alamasa da arkadaşımı ele geçirdi. Neyse ki canavarın onun üstündeki kontrolünü kırmayı başarabildim." Sadece kuruyan boğazını rahatlatmak için duraksayıp devam etti. "Hepsi neredeyse 2 ay önce oldu. O zamandan beri kızla birlikte defalarca dua edip ona İsa'yı kucaklamasını, iblisi ruhundan atmasını telkin ettim ama başarılı olamadım." "Sizi de diğerleri gibi etkileyemedi mi?" "Hayır," dedi rahip sinirli bir şekilde boynu asılı gümüş haça dokunarak. "Görünen o ki bir şekilde bağışıklığım var." "Sizce neden peder?" "İnancım," diye yanıtladı rahip hiç duraksamadan. "Kilisemin tüm üyeleri dini bütün kişilerdir. Ama yine de, yani kendimi onlarla karşılaştırmak istemiyorum ama..." "Anladınız herhalde." "Anlamaz olur muyum?" dedi rahibin örtülü üstünlük taslamasına içten içe gülen Daryan. Sonra kısa bir an için düşünmekten kendini alamadı. Ya adamın dediklerinde gerçeklik payı varsa? İnancı gerçekten de onu korumuş olabilir miydi? Eğer öyleyse bu Jill'in gücünün ve elbette kendisininkinin de şeytani olduğu anlamına gelirdi. Ve bu çok saçmaydı. Yoksa değil miydi? Düşünceleri bir kenara iten Daryan devam etti. "Jill şimdi nerede peder?" "Bodrum'da, bir depo odasında kilitli. Doğruyu söylemek gerekirse ne yapacağımı bilemez haldeyim. Denediğim hiçbir şey işe yaramadı ve iblisin kontrolü tekrar ele geçirmesine engel olamayacağım korkusuyla başka birini daha oraya götürmeye cesaret edemiyorum." Darian, rahibi jelatinimsi bir umutla karışık ve yumuşak, ipeksi bir kabullenişle sarmaladı. Sanırım ben size yardım edebilirim. Peder Sullivan, çelik kuşaklarla güçlendirilmiş kapıyı açar açmaz, Darian zihnine çarpan kızgın, zımpara kağıdı kadar keskin pürüzleri olan bir duygu dalgasıyla sendeledi. Izdırapla burukluk birbirine karışmıştı. Mahzenin nemli havası ciğerlerine dolunca öksürmeye başladı. İyi misiniz diye sordu rahip. Gözlerini kapatan Darian, bulantının geçmesini bekledi. Zorlukla yutkunup başını sertçe silkeledi. Önündeki korkuluğu sıkıca kavrayarak, iyiyim diye fısıldadı. Onu siz de hissediyorsunuz değil mi? Evet. Darian'ın sesi neredeyse duyulamayacak kadar hafif çıkıyordu. İblisi buraya hapsettiğimden beri yakınlara gelen insanların garip bir duygudan söz ettiğini duydum. Ona dayanabilen tek kişi benim. Ama buradaki kötülüğü ben bile hissedebiliyorum. Başını çevirdi. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Evet dedi Darian. Sesi sakin ve kararlıydı. Ama bunun için çaba sarf ettiği belliydi. İsteksiz bir şekilde iç geçiren Peder Sullivan merdivenlerden inmeye başladı. Darian'ın ayakkabıları sert zeminde tok bir ses çıkartıyordu. Attığı her adımda algıladığı buz gibi nefret de güçleniyordu. Merdivenlerin sonuna gelince başka duygular da hissetmeye başladı. Dikenli, törpü gibi dişli bir umutla karışık, pürüzsüz, kaygan bir hüzün. Ama umut iyimser olmaktan ziyade tehditkardı. Darian duraladı. Bana bir dakika izin verebilir misiniz peder? Elbette dedi Peder Sullivan. Sonra ona biraz mahremiyet sağlamak için bakışlarını yere indirdi. Darian gözlerini yumup ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Bu kötü bir fikir. Kız tehlikeli. Lazo'yu zaten parmağında oynatıyorsun ve yakında Elia ve Winter'a da sahip olacaksın. Ona ihtiyacın yok. Arkanı dön ve çık git. Ama ona yardım edebilirim. Yeteneklerini nasıl kontrol edebileceğini gösterebilirim. Haydi oradan. Senin tek düşündüğün para. Bu o kadar yanlış bir şey mi? Onu harcamak için hayatta olmayacaksan evet. Darian açgözlülüğü ve korkusu arasında bir an sıkışıp kaldı. Bir tarafta 1 milyon dolarlık ödül vardı. Diğer taraftaysa o küçük canavarın buna değmeyebileceği hakkında giderek güçlenen kanı. Belki de Jill'in içine gerçekten de şeytan girmişti. Belki onun için ve herkes için en iyisi bir kilise bodrumunda kilit altında olmasıydı. Darian mantıksız davrandığının bilincindeydi. Ama hayatının en kötü hatasını yapmak üzere olduğu düşüncesini de üzerinden atamıyordu. Çok sonra yattığı yerde kan kaybından ölmekteyken o ana geri bıraktığında içgüdülerini önemsediğinden ötürü kendini lanetleyecekti. Olacakları önceden kestirebilmiş olsaydı kızı orada ölmeyi terk ederdi. Ama o bodruma inerken kafasını kurcalayan düşünce çekip giderse büyük ödülü kaçırıyor olacaktı. Ve bu da nedensiz bir çekince yüzünden yapmaya hazır olduğu bir şey değildi. Darian gözlerini açtı ve zihnini şimdi sadece 10 metre uzağında olan kızdan yayılan kokuşmuş dalgalara karşı perdeledi. Prensesi kurtarma zamanı.